Günlerin kitabı Taha Hüseyin, 3. kaset 2. yüz, sayfa 131. Arkadaşları bu iyiliğini minnetle karşılıyor ama yine de budalalığına zorlukla dayanabiliyorlardı. Öyle ki yüzüne karşı açık açık alay ettikleri, küçümsediklerini acımasızca hissettirerek saçma sapan sözlerine kaba karşılıklar verdikleri olurdu. Ama o her türlü aşağılamayı güler yüzle kabullenirdi. Öğrencilerden hiçbiri yüzünde en ufak bir öfke belirtisi yakalayamamıştı sanırım. En kötüsü de aruz vezni konusundaki bilgisizliğini alay almalarıydı. Birlikte bir dil bilgisi kitabı okuduklarında tek bir örnek bile veremezdi. Halbuki dil bilgisi kitapları da örneklerle dolup taşar, 40 yılda bir bir örnek bulduğunda ya da bir şiirin veznini aradığında da hep aynı kalıbı ileri sürerdi. Başka bir vezin bilmiyordu çünkü. En gülüncü çabucak, kendinden emin bir tavırla cevabı yapıştırması değildi. Heceleri kendine göre tuhaf bir yöntemle böler, ne olursa olsun bildiğinde dayatırdı. Sonuçta da ders çılgın bir kahkahayla kesilirdi. Bu sahne o kadar sık tekrarlanırdı ki adamcağızın kendisi bile bundan zevk alır, arkadaşlarını gülmeleri için kışkırtırdı. Ne zaman karşılarına bir şey çıksa, "Aa, biz bunun veznini bulamıyoruz, bir de sen dene," derlerdi. Başka bir vezin bilmediğinden cevap hep aynı olurdu. Ama eğlence burada bitmezdi. Genç adamdan ileri sürdüğü veznin gerektirdiği takdirleri, bölünüşleri göstermesi istenirdi. Kahkaha tufanı asıl o zaman başlar ama adamcağız bütün şakaları, alayları hiç darılmadan saf gülümsemesiyle karşılardı. Bu genç uzun yıllar arkadaşlarıyla ilişkilerini hiç gölge düşürmeden uyum içinde yaşadı. Sonunda onların çevresinden onlarla boy ölçüşecek biri olmadığını fark etti. Yavaş yavaş çeşitli gerekçeler öne sürerek dersleri izlememeye, onlarla birlikte çalışmamaya başladı. Yaşıtları yerine bizim acemiyle birlikte olmayı yeğledi. Çocuk onunla hadis, mantık, ilahiyat kitapları okudu. Ama hiçbir yararını görmedi. Büyükleri gibi gülmeye yatkın olmadığı, biriyle alay edip eğlenmeyi de beceremediği için sonunda genç adamdan kurtulup kendi başına çalışmaya koyuldu. Böylece adamcağız yavaş yavaş bilimi terk ediyor, daha doğrusu bilim ondan yüz çeviriyordu. Ama medreseden kaydını sildirmedi. Öğrencilerin arasında ayrılmadan onlar gibi yaşamayı sürdürdü. Bizimkilerin yaşam düzeyi, zekaları, hırsları, bilgileri, imamla yakınlıkları sayesinde azar azar yükseliyordu. Ayrıca El Ahsar'daki zengin aile çocuklarıyla ilişki kuruyor, karşılıklı ziyaretler sonucu aralarında yakın dostluklar oluşuyordu. Bu adam da ziyaretlere katıldığından onun da toplumsal düzeyi yükselmekteydi. Ama bizim gençler kendi durumlarındaki bu değişikliğin farkında değilmiş gibi davranıyor. En azından konuşmalarında buna hiç değinmiyorlardı. Seçkin ailelerle ilişkilerinden ötürü hiç böbürlenmezlerdi. Bu onlara doğal olan geliyordu. Bu gelişmenin asıl keyfini süren arkadaşlarıydı, gururu okşanıyordu. Üstelik kimi zaman çıkarlar elde ettiği de oluyordu. Önüne çıkana bununla övünmekten büyük zevk alıyordu kısacası. Günler günleri izledi, öğrencilerin yolları ayrıldı. Ama bu adam peşlerini bırakmadı, kendini unutturmadı. Eğitimini bitirmemişti. Ama yaşamda kendine bir amaç bulmak için diğer bir yerde bizimkilerin ardına takılacaktı. Onlar kendisine gelmiyorlar mı? Olsun, o zaman o onları görmeye gidecek, zengin ya da saygın dostlarından birinin evinde pat diye karşılarına çıkacaktı. Tam o sırada siyasal bir kovuşturma yüzünden imam El Ahsar'dan ayrılmak zorunda kaldı. Bu şahsın da hem imamın yandaşları hem de karşıtlarıyla ilişkileri vardı. Siyasal kavgalar o sırada El Ahsar'ı birbirine katmış, üniversite çevrelerini ikiye bölmüştü. Genç adam en coşkulların arasına atılmıştı ama bir ayağı da karşı taraftaydı ve onlara düşmanların sırlarını yetiştiriyordu. Günün birinde, ne gün, polisle işbirliği yaptığı anlaşılınca her şey ortaya çıktı. Dostlarıyla ilişkisi hemen kesildi, kapılar yüzüne kapandı. Odasına girmekten başka çaresi kalmamıştı. İcazet almak için nelere katlanmıştı. Şimdi ise artık yaşamını yalnızlık içinde geçirecek, tepe takılak yuvarlanışına alışmaya çalışacak, ekmeğini zar zor kazanmaya uğraşacaktı. Sonra öldüğünü duydular. Hastalıktan mı? Üzüntüden mi? Çektiği yokluklardan mı? Kimse öğrenemedi bunu. Ama haber ne kedere ne de pişmanlığa yol açtı. Yalnızca en sıradan bir ölüm haberi almış gibi aynı ayeti tekrarladılar. Allah'a aitiz ve elbet ona döneceğiz. Çocuğun ilk gelişinde bina hemen hemen boştu. Ramazan tatiline rast geldiğinden kiracılar henüz dönmemişlerdi. Böylece çocuk öğrencilerin özellikle bu tatilden sonra Kahire'ye dönüşlerini geciktirdiklerini öğrendi. Okul bu dönemde açılıyordu. Sanki öğrenciler ve ulema ailelerini, köylerini bırakıp gelmekten acı bir hüzün duyuyor. Bu yüzden de tatillerini bir ya da iki gün, bazen daha fazla uzatıyorlardı. Bunu bir haftaya çıkaranlar bile vardı. Bunu fazla bir önem taşıdığı söylenemezdi. Çünkü elhasar öğrencilerden de, hocalardan da çalışma ya da tatil günleri için ince ince hesap sorulmadığı o mutlu çağı yaşıyordu. Hayat tatlı ve kolaydı. Okulun başlangıç tarihi belirleniyordu ama hocalar istedikleri zaman başlamakta serbesttiler. Öte yandan öğrencilere de, derslere de Kahire'ye gelebildikleri zaman başlama kolaylığı tanınıyordu. Yani kurallar esnek ve basitti. Dokunulmaz bir yasa tarafından öngörülmüş bir zorunluluktan çok herkesin iyi niyetine ve iradesine dayanıyordu. Böylece istekli ve çalışkan öğrencilerle tembel ve ilgisizler arasındaki farkın daha kolay anlaşılabileceği düşünülüyor. Bilim aşkıyla çalışmanın buyruklara boyun eğme alışkanlığı ya da ceza korkusuyla çalışmaktan daha çok değer taşıdığına inanılıyordu. Zaten öğrencilerle hocalar da bu özgürlük ve hoşgörü havasından yararlanırken aşırıya kaçmazlardı. Herkese 2 haftalık bir süre tanınırdı. Bu ilk 15 gün yeni dostluklar kurmaya, eskileri tazelemeye yarardı. Öğrenciler evlerinden yavaş yavaş gelmeye başlarlardı. Aralarında tanışırlar, çalışmaya koyulurlardı. Hocalar da evlerinden gelip yerleşirler, birbirlerine nezaket ya da dostluk ziyaretleri yaparak, aceleye getirmeden, sık boğaz olmadan derslerini başlatırlardı. Zaten çalışmalarını ailelerine, köylerine yeğ tutanlar da vardı aralarında. Kim hocalar tatil sırasında da Kahire'de kalıp kendi evlerinde, el-Asar'da ya da camilerden birinde ders vermeyi sürdürürlerdi. Aynı biçimde bazı öğrenciler de fırsat bulur bulmaz okul açılmadan özel dersler alabilmek için başkente erken dönerlerdi. Bunlardan ötürü bizimkili ağabey Kahire'ye geldiklerinde binada Hacı Ali'den genç şeyhin 2 arkadaşıyla 2 acemden başka kimse yoktu. Çocuk yerleştikten sonra kiracılar yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bina canlandı, harekete geçti. Artık sağdan soldan sesler yükseliyor, her yan kımıl kımıl kımıldayan gürültülü bir kalabalıkla dolup taşıyordu. Ev neredeyse ortadan çat diye çatlayacaktı. Odalar üst üste istiflenmiş öğrencilerle dop doluydu. İçlerinden birine tam 20 kişi yerleşmişti. Nasıl oturuyor, çalışıyor, uyuyorlardı? Cevapsız kalacak bir yıl soru. Bir oda 20, bilemedin 25 kuruşa gittiğine göre kirayı ayda 1 kuruştan fazla ayıramayacak öğrenciler vardı dünyada demek ki. Köylerinden Kahire'ye gelen yılla delikanlı din eğitiminin yanı sıra çeşit çeşit beden, akıl ve ruh hastalığı da kapıyorlardı. Bizimkilerin odasına bitişik oda ilk hafta boş kalmıştı. Çocuk bu yana hiçbir gürültü, hiçbir ses duymuyordu. İkinci haftada odadan hiç ses çıkmadı. O zaman öğrenciler Ramazan'dan önce orada kalan şeye ne olduğunu merak etmeye başladılar. Belki de taşınmıştır diyordu kimisi. Bir perşembe gece yarısı çocuk Hacı Ali'nin sessizliği parça parça eden sesi ve yeri delik deşik eden değneğiyle uyandı. Her zamanki düşüncelerine daldı. Müezzinin çağrısını duydu, içinden ezana katıldı. Ses sustu, çocuk cami kapısına uyuşuk uyuşuk değil, coşkuyla ulaşan müminleri düşünceleriyle izledi. Ama birdenbire bizimkinin sırtından bir ses çıktı, duvarı delip geçti. Çocuk uzun yıllar bu sesin yankısını beleğinde capcanlı korudu. Her hatırlayışında yüzünde bir gülümseme belirmese bile içinden kahkahalarla gülerdi. İnanılmaz bir sesti bu. Elbette ilk anda çocuğu dehşete boğmuştu ama sonra ağabeyini uyandırmak pahasına da olsa kendini daha fazla tutamayarak gülmeye başlamıştı. Allahu Ekber. Çocuğun duyduğu buydu işte. Başlangıçtaki tekrarların ne olduğunu anlayamadı. Ama sonunda tanıdı. Ses hepimizin bildiği cümleyi tamamlamadan kesilmedi ama doğru biçimiyle söylemeden önce de defalarca yeni baştan aldı. Sonunda her harf şarkıcının ağzında, sonra havada, sonra çocuğun kulağında, sonra da tüm benliğinde yerli yerine oturdu. Daha sonra şarkıcı Fatiha okumaya başladı. "Aa," dedi çocuk. "Demek ki namaz kılan bir adamın sesiymiş bu." Gerçekten de mırıltılar uzadı ama son heceyi söylemeden yine sustu. Ve sonra yine baştan. Allahu Ek. Çocuğun kahkahayı basması da işte tam o ana rastlıyordu. Sonunda ağabeyi sıçrayarak uyandı. Çocuk onun sorularına cevap veremeyecek durumdaydı. Zaten genç adam da onun gibi duyuyordu. Sormasına gerek yoktu. O da gülmesini zor tutuyordu. "Dikkat et," dedi alçak sesle. "Adam falanca şey. Kahire'ye yeni dönmüş olmalı. Sabah namazını kılıyor. Şafii mezhebindendir." Sonra yeniden uykuya daldı. Çocuk da kendini tutmayı başardı en sonunda. Duvarın öte yanındaki sesi namaz insanüstü bir çaba sonucu bitene kadar kulaklarıyla izledi. Niçin adamcağız bu inanılmaz zahmete katlanıyordu? Namazını ancak büyük güçlükler sayesinde bitirebilmişti. Sabah olunca kendini tutamayarak ağabeyine sorma cüretini gösterdi. Meğerse bu şey titizlik hastalığına tutulmuştu. Tam anlamıyla niyet ettiğine inanmak, namaz suresince kalbini, ruhun ve aklını tümüyle Allah'a adayacağından emin olmak istiyordu. Kekele ilk duraksadığını ya da duayı kesip yeniden başladığını duyduğunda adamın dikkati dağılmış, tümüyle Allah'la birleşmek için düşüncelerini bir noktaya toplamaya çalışıyor demektir, dedi ağabey. Bu şey inanılmayacak kadar sakin bir adamdı. Konuştuğu ya da namaz dışında bir hareket yaptığı pek ender görülürdü. Çocuğun bu sesi gülmeden duymaya alışması günler aldı. Aslında cin ya da insan, ölümlülerin yüreğini ele geçiren o baştan çıkarıcı şeytanın kurbanı olduğu için adama acıdı da. Uzun yıllar sonra o garip konser dışında çocuk bu adamla ilgili iki olayı daha unutmadı. Biri doğrudan onu ilgilendiriyordu, diğerini de başkalarından duymuştu. İlk olay şeyhle çocuk arasında geçti. Bizimki büyümüş, belagat derslerine başlamıştı. Konuşmalarından birinde şeyh, telhisten, telhis el miftah, Kazvi'nin, Sakkaki'nin, Miftah el Ulum adlı filoloji kitabıyla ilgili yorumu. O ünlü cümleyi açıklamaya kalkıştı. Her sözcük yanındakine bağımlıdır. Bu cümle ne makalelere, ne yorumlara, ne yazılara, ne şerhlere konu olmuştu. Halbuki karanlık ya da belirsiz hiçbir yönü olmayan, son derece açık, berrak bir gerçeği dile getiriyordu. Ama şeyh de tüm meslektaşları gibi bu cümleyi yorumlamaya girişti. Bugüne kadar bunun hakkında bir şeyler yazmış tüm bilginleri, kaleme alınmış irili ufaklı tüm yazıları da tek tek sayma zorunluluğunu duydu. Bunun için öyle yoğun bir çaba harcadı ki sonunda yorgun düştü, bitkinleşti, tükendi, kan ter içinde kaldı. Hepimizin de gördüğü gibi bilim aşkı pek az kişinin altından kalkabileceği bir fiziksel güç gerektiren ancak iri yarılarına göre çok ağır bir yüktü. Bizim delikanlı diğer hocalarla yapmaya başladığı gibi onunla da tartışmak istedi. Söylediği sözler hocanın nefesini kesti, ağzını kapattı. Sonra da göz açıp kapayıncaya kadar öfke, hayret ve dehşetle doldurdu. ''Kapa çeneni!'' dedi şey. ''Hiçbir şeyden haberin yok daha senin. Sen ancak öğlen gittiğin kabukları anlarsın. Meyvenin içi sana göre değil. Sen de ona göre değilsin.'' Bunun üzerine çocuklar kıkırdamaya, şeyh de kendi sözlerine gülmeye koyuldu. Delikanlı bitmeden dersi terk ederek bir olay yaratmaktan utandı. Kendine hakim oldu. Şeyhin değindiği kabuklar tam o sırada Kamil'in Mubarrid'in ünlü edebiyat dil bilgisi kitabı. Dil bilgisi kurallarını öğretmek için ünlü şair ve yazarlardan örnekler veren bu kitap büyük bir başarı sağladı. Yüzyıllarca klasik Arap edebiyatı öğretiminde anahtar kitap olarak kullanıldı. Okutulduğu edebiyat dersleriydi. O günden sonra önceleri sevdiği, saydığı şey çocuğun gözünden düştü. Arkadaşlarıyla bir olup hocayı alay konusu haline getirdi. Edebiyat dersleri tam öğleye rastladığından sabaha kabuklardan önce, ikindiye de kabuklardan sonra demeye başladılar. İkinci öykü ise dostumuz arkadaşlarıyla birlikte şeyhle alay etmesi için yeni bir malzeme oldu. Sıradan, son derece sıradan bir olaydı bu. Ama gençlerin gülüşü kadar doğal bir şey var mıdır dünyada? Şeyhin öyle aşırı bir zeka ile parlamayan bir oğlu vardı. Onun gibi sakin, sessizdi. Günlerden bir gün ya da gecelerden bir gece birkaç dostu şeyhi ziyarete geldi. O da oğlundan kahve pişirmesini istedi. Kahve hazırlandı. Şeyhler her zamanki aç gözlükleriyle fincanları kaptılar. Oburca içtiler ya da işin doğrusu höpürdete höpürtete koca bir yudum içtiler. Ama sıvı damaklarına ulaşır ulaşmaz gırtlakları tarafından geri çevrildi. Öksürüp tıksırdılar, boğulur gibi tıkandılar. Boğazlarını bu lanet olası felaketten korumak için çırpındılar. Kahve salyalarıyla birlikte sakallarına oradan yeleklerine aktı. Aksır aksır bir hal oldular. İçtikleri kahve değil, enfiye tütünüydü. Çocuk tütün kabını kahve kutusuyla karıştırmıştı. Belagat dersindeki olay yeni gelişmelere neden oldu. Delikanlı bu hocadan ayrılarak yine aynı binada oturan başka bir hocanın derslerine gitmeye karar verdi. Bu şeyh de Şafii'ydi ama diğeri gibi titiz değildi. Son derece tatlı, son derece ciddi, hiç konuşmayan bir adamdı. Üstelik pek de yufka yürekliydi. Çocuk o güne kadar bu adamın sesini ancak selamına karşılık verirken duymuştu. İlk şeyhin derslerine bir daha gitmemeye, ikinci şeyhin Muhammed Abul Dehab Bey Camii'nin kubbeli avlusunda verdiği derslere katılmaya karar verdi böylece. Kabuklar dersinden çıkan çocuk öğleden sonra camiye vardı. Yabancısı olmadığı basamakları tırmanarak papuçlarını çıkardı. Ders yapan iki grubun arasındaki boş alandan geçerek eşikten atladı. Dinleyicilerin arasına karıştı. Az sonra her zamanki sakin haliyle şeyh geldi, derse başladı. Bir süre Allah'a ve Resulüne övgüler yağdırdıktan sonra bir metnin incelenmesine geçti. Metin, herhangi bir yazı ya da konuşma konu belirsizliğinin sakıncaları ve yararları üzerineydi. Sıra yazarın Kur'an'dan yaptığı, Allah'tan gelen bir memnuniyet belirtisi olabileceklerin en iyisidir alıntısına geldi. Şeyh, yazar, yorumcu, onu yorumlayan yorumcu ve sonuncuyu yorumlayan yorumcu ile aynı düşüncede olduğunu bildirip memnuniyet belirtisi tamlamasının belirsizliği konusundaki görüşlerini delikanlının hoşuna gitmeyen, inandırıcı bulmadığı biçimde anlatmaya koyuldu. Delikanlı artık daha fazlasını duymaya dayanamayarak hocanın sözünü kesti. Ama daha ağzını açmaya zaman bulamadan şeyh onu susturup o sakin telaşsız sesiyle "Sus evladım," dedi. "Allah gözlerini açsın, bağışlasın seni ama seni ve senin gibilerin şerrinden de korusun bizi. Allah'ın hiddetini üstümüze çekme ve bu derslere de bir daha katılma. Sen en iyisi geldiğin yere, öğleyin gittiğin o kafir ve batıl kabuklara dön." Bir kahkaha koptu. Delikanlı öfkeden köpürerek utançla başını öne eğdi. Şeyh de hep aynı sakin sesi, abartmalı diliyle konuşmasını sürdürdü. Ders bittiğinde delikanlı isyan ve üzüntü duygularıyla ayrıldı oradan. Belagat derslerinden kovulmuştu. Ondan sonra yıl sonuna kadar öğleyin kabuklar dersinden çıkarak Bab el Halk alanındaki kitaplığa gidip havanın kararmasını orada bekledi. İki hocanın delikanlıya karşı bilimlerini korumakta gösterdikleri bu ortak saygı bir rastlantı mıydı? Yoksa tam tersine önceden kararlaştırılmış bir anlaşma mı? Bunu hiç öğrenemedi. Biz gelelim çocuğun eve ilk geldiği günlere. Evin sağında bir odada oraya nasıl geldiği belli olmayan bir aile yaşıyordu. Dört bir yanı öğrencilerle çevrilmişti. Aslında seyyar satıcıların ve işçilerin kaldığı aşağı kata yerleşmeleri daha uygun olurdu. Ama nedendir bilinmez, bilim tapınağı tırmanmış, hocaların, öğrencilerin arasına katılarak orada kalmışlardı işte. Kimseye bir zararları dokunmuyor, kimseden de bir zarar görmüyorlardı. Herhangi biriyle dostluk da kurmamışlardı. Böyle bir şeye kalkışmamışlardı bile. Bu ailenin bizim evde bulunması, Kahire'de yaşaması kadar tuhaftı. Konuştukları dile bakılırsa dosdoğru yukarı Mısır'dan, hatta en güney uçtan gelmişlerdi. Bu yüzden birinci katta kalmayıp ikinciye çıkmaları biraz açıklık kazanıyordu. Çünkü ikinci kattaki kiracılar hep yabancılardı. İskenderiyeli bir hoca, iki acem, Mısır'ın çeşitli yörelerinden gelmiş öğrenciler. Yani aile bu taşra çevresinde pek yabancı hissetmiyordu kendini. Buna karşılık birinci kattaki işçilerle eskicilerin tümü Kahireliydiler. Ya da en azından o kadar uzun süredir başkentte yaşıyorlardı ki kendilerini Kahireli hissetmeye, kentlilerin yaşama ve konuşma biçimlerini benimsemeye başlamışlardı. Ailenin iki üyesi vardı. 60'ını geçmiş yaşlı kadının Kahire'nin diline, alışkanlıklarına uyum sağlaması pek mümkün gözükmüyordu. 25 yaşlarındaki oğlu belki zamanla başkentin geleneklerine alışabilirdi. Anne, şehirde yerleşmek için hep böyle bir oda tutan bütün yukarı Mısırlılar gibi hiçbir şey yapmıyordu. Hiçbir şey yapmıyor dediysem, yaşamını kazanmak için çalışmadığını anlatmak istiyorum. Yoksa iş ana oğul arasında eşit biçimde paylaşılmıştı. Adam bütün gün sokaklarda dönüp dolaşıyor, akşam yemek getiriyor, anne de ev işlerini yapıyordu. Seyyar satıcı olan genç kendi ürünlerini satıyordu. Şafakla işe koyulurdu. Öğleye doğru yaptıklarını alıp sokaklara çıkar, şarkı söyleye söyleye mallarına müşteri arardı. Önceden belirlenmiş bir yerde değil, aklının estiği yörelerde dolanırdı. Kimi zaman çok uzaklara gider, bazen de birkaç saatte geri dönerdi. Ama ne olursa olsun her şeyi satmadan evden içeri adımını atmazdı. Kışın şeytan örümceği, eritilmiş şeker denilen, yazında gelati, İtalyanca dondurmalar anlamında. Ya da dondurma adı verilen tatlılar satardı. Adamcağızın şekerlemelerini satarken söylediği şarkılar neşeli olmasa neşeliydi. Ama öyle coşkulu, öyle şen şakıyabilmek için kendini epeyce zorladığı kesindi. Her şeyi toparlar, sağlıklı odalarımızın önünden acele etmeksizin, ağzından tek bir söz çıkmadan pek ağırbaşlı bir tavırla süzülüp geçerdi. Merdivenin ilk sokağa bir çıktı mı, o zaman ağzını açarak avaz avaz şarkılarına başlardı. Bu şarkılarla şekerlemelerini övüyor, genç kızları ve kadınları tadına bakmaya çağırıyordu. Bir kere dışarı çıktı mı, seyyar satıcıların müşteri çekmek amacıyla mallarını övücü şarkılar mırıldanma hakkından alabildiğine yararlandığına göre, sabah şarkısının birer ciddiyet ve gayret kalesi olan hoca ve öğrencilere ait odaların önünden geçerken söylenmemesi gerektiğini düşünüyordu besbelli. Zaten bu odaların önünde tatlıların üstün niteliklerini bir bir sayıp dökerek gözler önüne serecekti de ne olacaktı? Bu aydın kişiler tatlıdan ne anlayacaklardı? Onlar bütün güçlerini bilime adamışlardı. Görünüş aldatıcıdır oysa ki. Aslında binada şarkılarını çok seven, şeytan örümceği ve dondurmaların tadına bakmak için içi gidenler de vardı. Mümkün olsa daha aşağı ulaşamadan yolunu kesip her şeyini yağmalayacaklardı. Ama parasızlıktan ötürü hiç yapamadılar bunu. Günlerden bir gün adamın şarkısı kesildi. Tezgahının sesi duyulmaz oldu. Başka şarkılar, başka sesler aldı yerini. Odasına avaz avaz bağırıp çağıran, gülüp şakıyan sürüyle kadın geliyordu. Ardından da şarkılar, darbuka sesleri, o malum ulumalar ve göbek havaları. Bu şamata ulema ve öğrenci tabakasını pek rahatsız etmişti doğrusu. Ama çocuk öyle heyecanlanmıştı ki yüreği neşeyle, sevinçle dolup taşıyordu. Darbuka sesleri, tiz çığlıklar, o kadar sevdiği şarkılar köyünü hatırlatmıştı ona. Arada epey bir fark vardı var olmasına ama şeyhlerin dua okur gibi okudukları dersleri dinlerken bu kadar zevk almamıştı. Günün ilerleyen saatlerinde kadın çığlıklarına başka sesler de katıldı. Odada eşya taşıyan hamalların sesiydi bunlar. Merdivenleri, sahanlıkları ele geçirmişler, bağırıp çağırıyorlar, küfürler yağdırıp şakalaşıyorlardı. Kadınlar darbuka eşliğinde şarkılar söyleyip bağırışarak hamalları karşıladılar. Eşyaları aldılar. Zaman zaman alt kattan bir kadın neşesini gürültülü biçimde dile getiriyordu. Kendi düğününü hatırlamıştı ya da kızının, oğlunun düğününü düşünüyordu kuşkusuz. Yukarıdaki gelinle güveyi hiç tanımadığı halde konsere katılmakta bir sakınca görmüyordu. Zaten neşe de üzüntü gibi bulaşıcı değil midir? Üstelik Mısırlılarda bundan daha çabuk bulaşan bir hastalık görülmemiştir. Nihayet büyük gün geldi. Hocalarla öğrenciler bu kargaşadan çok çekinmişlerdi artık. En çalışkanları odalarını terk etmiş, hatta evden kaçarak arkadaşların evlerine ya da camilere sığınmışlardı. O perşembe şamata gerçekten de ölçüyü aşarak binadan sokağa taştı. Çadır kurulmuş, çalgıcılar da ikindiden itibaren sazlarını tıngırdatmaya koyulmuşlardı. Çocuk şenlikten bir şey kaçırmamak için pencere kenarından ayrılmadı. Şimdi bilim, bilginler, el asar, öğrenciler kimin umurundaydı? Çocuk Kahire'de ilk kez duyduğu bu müzikle öyle coşmuş, güneş batarken söylenen halk şarkıları ve geceleyin getirtilen meslekten şarkıcının ezgileriyle kendi kendinden geçmişti ki yemek yemek, çay içmek bile aklına gelmemişti. O gün ağabeyiyle arkadaşları hiç de nazik olmayan bir biçimde evi terk etmişlerdi. Ama o geceye kadar yerinden kımıldamadı. Hacı Ali amca bir ara kükreyi değnek sağlamak için odasından çıkmaya yeltenmiş, sonra da vazgeçmişti. Kimsenin sesini ya da bastonunu duymayacağını düşünmüştü besbelli. Bütün mahalleden uykuyu kaçıran bu cehennem gürültüsünün yanında onunki pek cılız kalacaktı. Birden çılgın ulumalar fırtınası içinde uzun uzun yankılanan boğuk bir çığlık duyuldu. Gerçekten de keskin acının çevresine gittikçe yayılan bu neşe tam bir kasırgaya benziyordu. Evliliğin gerekleri yerine getirilmişti. Ağır, görkemli, kaygı verici gece koca eliyle bütün varlıkları ezmek üzereydi. Fenerler sönmüş, sesler susmuştu bile. Herkesin sadık dostu uyku bir hırsız gibi süzülerek mahalle sakinlerini bağrına basmaya geliyordu. Herkes mi? Hayır. Çocuk penceresinden ayrılmamış, hala çılgın neşenin ortasında patlayan o acı dolu iniltiyi düşünüyordu. Birdenbire gecenin bittiğini, namazın uykudan daha iyi olduğunu bildiren o tanıdık sesle kendine geldi. Evet, namaz uykudan iyidir. Ama zaten o gece bizimki uyumamıştı. Yine de kalktı, abdestini alarak ezan biter bitmez namaza başlamaya hazır bekledi. Sonra battaniyesine sarıldı, eski kilimine uzandı. Kaybetti kendini. Hacı Ali amca güneş yükselir yükselmez sopasını kapıya hışımla indirerek değişmez beddualarıyla uyandırdı onu. Hey, içerideki sersemler! Eğer iki tür kişiden söz etmeden geçersek bizim çocuğun yaşadığı çevreyi tam olarak tanıtmamış oluruz. Birinciler evde oturmalarına rağmen bu çevreye tümüyle yabancı gibiydiler. İkincilerse 40 yılda bir ortaya çıktıkları halde ev halkından sayılabilirlerdi. Birinciler arasında ulema sınıfına girebilmek için yıllarca canını dişine takmış, sınava elindeki zayıf olanaklarda girmiş ve pek az bilgi edinebilmiş 50 yaşlarında bir şeyh vardı. Bir türlü icazete kavuşamadığından sonunda bu sevdadan vazgeçmişti. Adam bizim binada oturuyordu. Tartışılmaz bir gerçekti bu. Ama aklı başka yerdeydi. Hiçbir balta hesap olamadığından köyüne dönmeye utanmış, Kahire'de o inanılmaz çabayı gösterdiği yerde kalmaya karar vermişti. Köydeki ailesini perşembe akşamları gidip cumartesi sabahları dönerek uzaktan yönetiyordu. Kendine göre epeyce serveti vardı. Hatta zengin sayılırdı. Öğrencilerin arasında varlıklı taşralıların düşlediği cinsten şatafatlı bir yaşam sürüyordu. Odasını şık bir biçimde süsleyip püslemişti. Gün boyu oradan çıkmaz, okuyup çalıştığına inanılmasını isterdi. Ama tüm kitapları ezbere bildiğinden dersleri izlemesine gerek olmadığı kanısındaydı. Ah, bahtı bir kere açılmış, talih bir an yüzüne gülmüş olsaydı, şimdiye kadar çoktan ulemaya karışmış, dünyanın dört bir yanından koşup gelen öğrencilerini dinlemek için birbirlerinin yediği dersler veriyor olacaktı. Zaten bütün hocalar eski arkadaşlarıydı. Onlarla birlikte Şeyh Enbabi'nin derslerini izlemiş, Şeyh Eşmuni'yi ziyarete gitmişti. Talih onların yüzüne gülmüştü işte, hoca olmuşlardı. Bizim bahtsız da ne hoca ne öğrenci iki arada bir derede kala kalmıştı. Aslında bir hocaya gerekli tüm nitelikler vardı onda. İşte bu yüzden genç arkadaşlarıyla ne medreseye gitmek ne de çalışmak için ilişki kurmuyordu. Arada sırada yukarıdan bakan tavırlarla onları ağırlama lütfunda bulunuyor, bir çay davetinde şereflendirdiği oluyordu. Ağzını ancak kibirli ve küçümseyici bir sesle abartmalı bir biçimde konuşmak için açardı. Öğrencilerle bilim konusunda tartışmazdı hiç. Bilginlere saldırır, çoğunu yerin dibine batırır, İltifatlarını ancak pek küçük bir azınlığa saklardı. Yergilerinde eli açık, övgülerinde eli sıkıydı. Şey ayrıca paradan, kendi yaşam biçiminden, köydeki şerefinden, bölgedeki şanından, tarımla uğraşan kardeşlerinden söz ederdi. Bunlardan en genci, eşi benzeri bulunmaz bir Hint kumaşıydı. Zeki olduğu kadar da bahtsızdı. 20'sine yaklaşıyordu ama henüz okulunu bitirememişti. Adam bu son noktaya ısrarla parmak basıyordu. Tembel ya da ilgisiz olduğundan filan değil, yanlış anlaşılmaz bir talihsizliği vardı da ondan. Aile feleğe baş kaldırmaya karar vermişti. Şeyh de kendi açısından bu konuda çok ciddiydi. Evet, bu genç adam karanlıktan sıyrılarak yükselecek, büyük bir ün kazanacaktı. Şeyh kardeşini askeri okula sokmaya, çocuğu aslanlar gibi bir subay yapmaya kararlıydı. Delikanlının omuzları yalnızca bir yıldızla değil, iki yıldızla, üç yıldızla, dört yıldızla, bütün yıldızlarla donanacaktı. Gel gelelim bu kavgada felek galebe çaldı. Genç adam yetersiz bulunarak askeri okula alınmadı. Şeyh bir kere daha kötü kaderin oyununa gelmişti. Nargilesinden çektiği dumanlar yüzünden ara ara kesilen cümlelerle hep bundan söz ediyordu. Kahveci her sabah öğle ve akşam nargilesini hazırlayıp yollardı. Ama kimi zaman bu görevi çırağına devrederdi. İş çırağı verildi mi bizim öğrencilerin ciğerleri de bayram ederdi. Adamın zenginliği gençlerin üzerinde şaşırtıcı bir etki yaratıyordu. Ama bilgisizliği nedeniyle ona yukarıdan bakıyor, tembelliği yüzünden küçümsüyorlardı. Çocuk bir gün bu para babasının daha güzellerini ve pahalılarını almak için eşyalarının bir bölümden kurtulmaya karar verdiğini hatırlıyordu. Öğrencilere satmaya kalkıştıysa da gençler geri çevirdiler. Yalnızca bizimkinin ağabeyini ayartabildi. Genç adam üst üste iki bölmeden oluşan alçak boylu geniş bir dolap aldı. Dolabın altı iki sağlam kapıyla açılıyordu. İçinde de iki raf vardı. Genç şey üst rafa özel eşyalarını, alt rafa da kimsenin görmesini istemediği ciltsiz kitaplarını yerleştirdi. Bir köşeye galete ve kurabiyeden oluşan erzakı koydu. Alt bölmede iki çekmece vardı. Bizimkinin ağabeyi bunlara da ders notlarıyla ay başında aldığı parayı yerleştirdi. Her sabah gereken parayı alıp gidiyordu. Anahtar hep cebindeydi. Üst bölmede de iki camlı kapı vardı. Buraya gözü okşayan ciltli kitapları dizdiler. Zengin şey fındık ağacından yapılmış olduğundan dolaba 1 liradan fazla istiyordu. Bu fiyatı anlaşıldı. Dolabın alınışı genç adamla kardeşinin yaşam biçimlerini epeyce sarstı. Taksitle ödeme zorunluluğu doğdu. Bu da köyden yollanan harçlığın dibine dar ekiyordu neredeyse. Dolap bir kere alındıktan sonra kitap satın almak, ciltlettirmek, vitrinin gerisinden zevkle seyretmek için ince ince süslerle genç şeyin adını kazıtmak son derece doğal geldi onlara. Bütün bu harcamalar aylık paradan gidiyordu. Zaten zar zor geçiniyorlardı, büsbütün kötü duruma düştüler. Aylık yetmez oldu, borç almak zorunda kaldılar. Çekmecede pek az para vardı. Babalarına yalvarıp yakararak her ay yolladığı parayı arttırmasını ya da arada sırada bir şeyler eklemesini istediler. Yine de dolabın alışı çocuğa mutlu dakikalar yaşattı. Dolan başlı bir yolla da olsa sevinmesine neden oldu. Ağabeyinin büyük, derin bir sandığı vardı. Çocuk bu sandığı çok iyi tanıyordu. Eskiden annesi bunun içine kendi eşyalarını, özellikle de en güzel elbiselerini koyardı. Kapağı hafifçe tümsekliydi sandığın. İki çekmecesi vardı. Annesi burada takılarını saklardı. Günlerden bir gün sandık yerinden kayboldu. Çocuk da bir daha bulamadı onu. Kız kardeşleri onun yanında oynar, üstüne çıkıp bağdaş kurardı. Kızlar karşısına yerleşirler, birbirlerine masal anlatıp dururlardı. Çocuk sandığı bulamamıştı. Çünkü bunu alıp Nil Nehri üzerinden Kahire'ye gitmekte olan bir gemiye yüklemişlerdi. Genç şeyhe yolluyorlardı. Çünkü genç adamın dolabı yoktu. Çocuk sandığı acı acı aradı. Kız kardeşleriyle gevezelik etmek için eskiden sandığın durduğu yere oturmak zorunda kaldı. Kahire'ye geldiğinde sandığa dokunmak, üzerinde oturup düz, cilalı tahtasını okşamak için içi gitti. Ama sandık odanın bir köşesine yerleştirilmişti. Çocuk da oraya rahatça ulaşamıyordu. Dolap alınca sandık gözden düştü. Giriş odasında sola bir kenara atıldı. Çocuğa eşyalarını, ileride satın alacağı kitapları buraya yerleştirebileceği söylendi. Sandığın üzerine çıkıp oturmaktan utanıyordu elbette. Alay ederler diye korkuyordu. Ama yanı başına kapının eşiğine geçip sırtını duvara dayıyor, elini sandığa koyup üzerine atlayarak okşamak için fırsat buluyordu. Bazen kapağını açar, çekmecelerini karıştırırdı. Bir şey bulamazdı tabii. Eğilip ellerini sandığın dibine uzatır, bir şeylere sahip olduğu için mutlu, eşyalarını yoklar, okşardı. Kimsenin girmediği gizli bir sığınaktı bu sandık. Günler günleri izledi, içi kitaplarla doldu. Binada tıpkı bir yabancı gibi yaşayan başka biri daha kalıyordu. Yine de öğrencilerle arada sırada konuşurdu. Hatta zamanla aralarında bir dostluk bile doğdu. Çok uzun boylu, aşırı miyop bir adamdı bu. Uzun süredir El Asar'ın derslerini izlemekte, evde de kiracı olarak kalmaktaydı. Öğrenmek için ne kadar hevesle çalışmışsa, bilimde ondan kaçmak için o kadar çaba harcamıştı. Yani yalnız öğrenciler için değil, kitaplığındaki kitaplar için de bir yabancıydı o. Yıllar boyu dersleri büyük bir bağlılıkla izlemiş, sayısız hocalar dinlemiş, sonunda da umudu keserek odasına çekilmişti. Oradan ancak arkadaşlara gevezelik etmek için çıkardı. Ama dostları sık sık çalışmak ya da okula gitmek zorunda kaldığından ziyaretlerine bir son verdi. Temiz kalpli, herkese karşı hoşgörülü, sohbeti tatlıydı. Para konusunda bile her zaman imdada koşmaya hazır, güvenilir bir dosttu. Alacakları yüzünden kimseyi sıkıştırmazdı. Öğrenciler onu çok sever, öve öve göklere çıkarırlardı. Sık sık görmeye gider, onunla konuşmaktan hoşlanırlardı. Adamcağız herhangi bir şey öğrenmek ya da icazet almaktan umudunu kesmişti ama bir türlü Kahire'den, bu evden ayrılmaya karar veremiyordu. Böylece başkentte kaldı. Öğrenciyle köylü arasında kendine göre bir çeşit yaşam tutturdu. Akrabaları arada sırada ziyaretine geliyor, o güzelim köy yiyeceklerinden getiriyorlardı. O da hepsini arkadaşlarıyla paylaşıyordu. Öğrenciler bu binada kaldıkları sürece ondan hep sevgiyle söz ettiler. Ayrılıp kendi yollarına gittikten sonra da sürdü bu. Evde herhangi bir odada, hatta belirli bir yerde kalmayan başka biri daha vardı. Ona rastlamak, hele hele onunla konuşmak kolay değildi. Yine de zaman zaman gizli gizli alçak sesle söz edilir ama dudaklarda beliren gülümseme hemen bastırılarak ölçülü ağırbaşlı bir hava takınılırdı. Bu kişi herkesi ziyaret eder ama kimse ona gitmezdi. Hiçbir zaman yalnız değildi. Gün boyu hava kararırken ya da güneş yükselirken görünmezdi ortalıkta. Varlığı ancak gecenin ilerleyen saatlerinde herkes mışıl mışıl uyurken hissedilirdi. Ziyareti pek güzel başlar ama olmadık tatsız sonuçlar doğururdu. En azından sinir bozucuydu bu ziyaret. Çalışmaları sekteye uğratırdı. Sağlığa zararlıydı. Hele kışın mutlaka şiddetli nezlelere neden olurdu. Bu hayalete genel olarak Abu Tartur adı verilirdi. Gece yarısı uykunun en tatlı anında öğrencileri ziyarete gelen bu şahıs ancak şeytan olabilirdi. Ev sahibi korku içinde boğulacakmış gibi büyük bir günah işlediğini fark ederek uyanırdı. Şafağın sökmesini sabırsızlıkla bekler, yataktan atladığı gibi abdest almaya koşardı. Yazın işler kolaydı. Genç bir adam için soğuk suya dalmak ya da camide gusül abdesti almaktan daha zevkli bir şey olabilir mi? Ama Abu Tartur kış geceleri gelip insanın uykusunu, huzurunu bozduğunda bu zevkli korkunç bir işkence haline dönüşüyordu ya Rabbi. İlgili kişinin su ısıtacak zamanı ya da hamama gidecek parası olmayabilirdi. Yani Abu Tartur gençlerin zamanını boşa geçirmekle kalmıyor, bazen para harcamalarına da yol açıyordu. Derslere yetişmek için El Asar'a yollanmak gerekiyordu. Medreseye de tam bir beden ve ruh temizliği içinde gitmek şarttı. Bu durumda aceleyle bir leğen soğuk suda yıkanmaktan başka çare yoktu. Ya da bir cami şadırvanında buz gibi suyla abdest alınabilirdi. Hiç değilse insan soğuktan donsa da parası cebinden kalıyordu böylece. Çünkü evde su satın alınıyordu. İçilmesi ya da herhangi bir ihtiyaç için kullanılması da sıkı denetim altındaydı. Abu Tartur gençlerin aklını karıştırıp günaha sokmakta eşsiz bir beceriye sahipti. Ders çalışmalarını, kitap okumalarını duymamak için merdiven başında bir köşeye sinip beklerdi. Çalışmayı bitirip en üst katta sağda oturan şeyhe ya da tam karşıdaki soldaki odada yaşayan ihtiyara gitmek üzere odadan çıktılar mı? Abu Tartur da kimseye gözükmeden hemen fırlar, buharlaşarak büyü yoluyla şeyhin ya da ihtiyarın görüntüsüne bürünürdü. Gençleri onları derslerinden uzaklaştıracak günahkar düşünceleri, baştan çıkarıcı sözleri şeyhin, ihtiyarın sesiyle söylerdi. Öğrenciler yatmak üzere odalarına döndüklerinde Abu Tartür çoktan kurbanını seçmiş olurdu. Gecede hemen o korkunç ziyaretlerinden birini gerçekleştiriverirdi. Hep merdivenin köşesinde gizlenmiş bekleyen Abu Tartür, kimi zaman da gençlere temiz çamaşır götüren ya da kirlileri almaya gelen genç kızı gözüne kestirirdi. Hemen yerinden fırlar, kimseye varlığını sezdirmeden kızcağızın peşine takılırdı. Odadan içeri adımını atar atmaz da genç kızı delikanlıya göz süzmesi, gülümsemesi, tatlı bir şeyler fısıldaması için kışkırtırdı. Kız gittiğinde Abu Tartür da kimseye gözükmeden onunla birlikte kayıplara karışırdı. Ama zavallı delikanlı çoktan çarpılıp büyülenmiş olurdu. Böylece Abu Tartür da gece yeniden gelip kurbanını günaha sokabilir, uykusunu kaçırabilirdi. Kimi zaman Abu Tartür'ün kurnazlığı akıl almaz boyutlara ulaşır, benzersiz bir ustalık mertebesine varırdı. Merdivenden yukarıya tırmanmaya gerek görmeden alt katta saklanmakla yetinerek aralarında gülüşüp konuşan kadınlara karışırdı. Abu Tartür'ün sesleri taklit etmekteki ustalığı sözlerle anlatılamazdı. Bu işi öyle bir becerirdi ki duyduğunuz ses kadın sesi mi, şeytan sesi mi anlayamazsınız. Ne olursa olsun bu yolla üst kattaki öğrencilerden birini tam kalbinden vurur, genç adamın aklına olmadık düşünceler getirmeden de bırakmazdı. Bu düşüncelerin sonuçları gece herkes uyuyunca ortaya çıkardı tabii. Yani sizin anlayacağınız, bizimki de dahil öğrenciler bu evde ya da El Ahsar'da öyle günahlardan arınmış, saf ve temiz bir yaşam sürmüyorlardı. Abu Tartür her an aralarına karışıp hayatı renklendirmek üzere hazır bekliyordu. İşte çocuk bu eve yerleşti, bu çevrede yaşadı. Yaşayarak edindiği insana ilişkin bilgilerinin, yaşam konusundaki deneyimlerinin, El Ahsar'daki fıkıh, dil bilgisi, mantık ve ilahiyat derslerinde gösterdiği gelişmeden aşağı kalmadığını söylemeye gerek yok. Geldikten bir iki gün sonra ağabey onu medreseyi yeni bitirmiş, ilk kez öğrencileri çevresinde toplayıp ders verecek olan genç, acemi bir müderrisin ellerine teslim etti. Adamın yaşı 40'a yakındı, yetenekleri ve zekasıyla tanınmıştı. Talihini denemiş ve kazanmıştı. Yo, öyle yetenekleriyle orantılı parlak bir zafer olmamıştı bu. İyiyle bitirmişti. Bir başarıydı bu ama pek iyi alamamıştı. Bu da bir haksızlık olarak kabul ediliyordu. Bir bilginin aklına sahipti yalnızca. Öğrendiklerine hayat vermeyi başaramazdı. Öğrenci ya da hoca, arkadaşlarının arasında özellikle maddi zevklere düşkünlüğüyle tanınıyordu. İçgüdülerine körce teslim etmişti kendini. Ama öyle günahkar bir yaratık değildi. Oburluğuyla bir otuşta inanılmaz miktarda et yutmasıyla ün kazanmıştı. Bu miktar bir gün bile azaltmadığı gibi bu konuda kendi kendini aşmaya çabalıyordu. Olağanüstü bir sesi olduğunu da ekleyelim. Çiçek bir sesti bu. Heceleri birbirinden ayırmak için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bunun için ağzını ne kadar açarsa açsın, heceler üst üste binmekte direniyorlardı. Onu dinlerken gülmemek elde değildi. Üstelik tuhaf bir çekim gücü sayesinde onu dinleyen ölgün sesini taklit ediyor, ağzını onun gibi kocaman kocaman açıyordu. Medreseyi bitirir bitirmez hocalık nişanelerini edindi. Hemen ulemaya özgü cübbeyi sırtına geçiriverdi. Halbuki hocaların bu tür gösterişler için bir süre sabretmeleri uygun görülürdü. Cübbelere bürünmeden önce belli bir ün kazanmaları, maddi durumların düzeltmeleri beklenirdi. Ama bu genç alim göz açıp kapayana kadar cübbeyi sırtına geçirdi. Bu da öğrencilerle eski hocalarının alaylı sözlerine yol açtı. Üstelik sırtındaki cübbeye rağmen hala yalın ayak başı kabak dolaşmayı sürdürüyordu. Çorap giymiyordu örneğin. Ya da satın alacak parası yoktu. Ya da aldırmıyordu. Sokakta adımlarını yavaşlatıyor, bilim yüküyle ağırlaşmış bir bilgine yaraşır kasıntılı bir havayla yürüyordu. Ama El Ahsar'ın eşiğini aşar aşmaz her türlü ciddiyeti, gösterişi, önceden çalışılmış hareketi bırakıp sıçraya sıçraya ilerlemeye başlardı. Çocuk sesini duymasına gerek kalmadan yürüyüşünden tanırdı onu. İlk dersine adeti olduğu üzere kayar gibi geldi. Çocuğa çarptı, düşer gibi oldu. Çıplak ayakları bizimkinin eline dokundu. Çocuk bu pürtüklü, çatlak çatlak yarılmış deriye değince titredi. Dengesini zorlukla buldu ve işte tam o sırada da bütün öğrencilik hayatının hayalini gerçekleştirerek sırtını ilk kez sütuna dayadı. Aslında yeni hoca o dönemdeki diğer bütün meslektaşlarına benziyordu. El Ahsar'da okutulan tüm bilimleri kusursuz biçimde biliyor, eski öğretim yöntemlerini onaylamıyordu. İmamın savunduğu yeniliklerden çok etkilenmişti ama yüzeysel olarak gerçekte tutucu olmadığı halde öyle pek işten bir yenilikçi de sayılmazdı. İkisinin arasında bir orta yol tutturmuştu. Bu da başkalarının gözünde değer kazanması, bütün hocalardan hoşgörü ve saygı görmesi için yeterliydi. İlk dersine başlar başlamaz yeni başlayanlara Merakil Felahal Nur el İdah adlı kitabın Ashar'da hocalık etmiş Hanefi bir hukukçunun kitabı. Okutulması gelenek olduğu halde kendisinin bunu yapmayacağını, onun yerini tutacak özel bir ders vereceğini bildirdi. Dinlemek, açıklamalardan yararlanmak, not almak öğrencilere kalmıştı. Sonra gerçekten her açıdan çok etkili bir ders verdi. Dil bilgisinde de aynı yolu izledi. Kefrevi'nin yorumunu bir yana bıraktı. Bismillahirrahmanirrahim'in 9 söylenişinde öğretmedi. Bunun yerine sağlam bir dil bilgisi temeli verdi. Kelime ve cümleyi, ad, eylem ve ekleri eksiksiz bir biçimde tanımladı. Ders çok kolay ve yararlıydı. Çay saatinde abi ve arkadaşları çocuğu sorguya çektiler. O da dil bilgisi ve fıkıh derslerinde duyduklarını tekrarladı. Hepsi yeni hocanın izlediği yolu, uyguladığı yöntemleri pek beğendiler. Çocuk bir süre bu iki derse gitti. Medreseye ne zaman resmen yazılacağını merak ediyordu. Sabah namazından sonraki hadis dersine de gidiyordu ama böylece fıkıh dersini izleyen ağabeyini beklemek için zaman dolduruyordu yalnızca. Nihayet unutulmaz gün geldi. Fıkıh dersinden sonra çocuğa medreseye giriş sınavı olarak Kur'an sınavına gireceğini söylediler. Daha önceden uyarılmış olmadığı için hazırlıksızdı. Yoksa bir iki tekrar yapardı en azından. Kahire'ye gelişinden beri Kur'an okumak aklına bile gelmemişti. Bir saat sonra sınava gireceğini öğrenince nasıl heyecanlandığını tahmin etmek güç olmasa gerek. Hemen sınavın yapılacağı Körler Mescidi'ne gitti. Kendine hiç güvenmiyordu. Hatta korku içindeydi. Sınav kuruluna doğru yaklaşırken rahatladı. Oturdu, kendinden önceki adayın sorulara cevap vermesini sabırla beklerken birdenbire hiç unutamayacağı yakıcı bir acı hissetti. Sınav kurulundan birinin uzun süre kulaklarında yüreğinde çınlayacak bir cümleyle kendisini çağırdığını duymuştu. Sıra sende kör. Eğer abi onu kolundan tuttuğu gibi sınav kurulunun önüne sürüklemese kendisine seslenildiğini anlamayacaktı. Ailesinin sakatlığına değinmemeye özen göstermesine alışmıştı. Durumunu hiç unutmamasına rağmen hatta bu hiç aklından çıkmadığı halde anne babasının kardeşlerinin bu inceliğine minnet duyardı. Her şeye rağmen yerini aldı. El-Kehf suresini okumasını istediler. Başlar başlamaz da El-Ankebut suresine geçmesini istediler. Birkaç ayetten sonra hocalardan biri "Tamam kör, kabul edildin." diyerek sözünü kesti. Çocuk hiçbir anlam taşımayan bu garip sınav karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. En azından babasının istediği kadar uzun bir parça okuyacağını sanmıştı. Hocalara kızarak ama başarısından dolayı yine de pek hoşnut bir halde oradan ayrıldı. Körler Mescidinden çıkmadan önce abi onu bir köşeye çekti. Hademelerden biri de bileğine bir sicim bağladı. "Bitti," dedi adam. "Tebrikler." Çocukcağız bu garip bileziğin anlamını kavrayamamıştı. Abi doktora çıkıncaya kadar bunu taşıyacağını söyledi. Sağlık durumu gözden geçirilecek, yaşı hesaplanacak ve çiçek aşısı olacaktı. Yeni bileziği çocuğu hayranlık içinde bırakmıştı. Doğaldı bu. Giriş sınavındaki başarısının simgesiydi bu bilezik. Demek ki ilk adımı atmıştı. Bileziği düşünmekten bıkarak sınavın ne kadar acımasız başlayıp bittiğini hatırladı. O hafta alışılmış programını sürdürdü. Hacı Ali amcanın sesiyle uyanış, güneş doğar doğmaz El Ashar'a doğru yolculuk, öğle dersinden sonra geri dönüş, öğleyin yeniden medreseye gidiş, dil bilgisi dersinden sonra geri dönüş, odaya kapanış ve uyku. Sonra ertesi gün müezzin, namazın uykudan iyi olduğunu bildirirken yine uyanış. Sonunda sağlık muayenesi günü geldi çattı. Çocuk kaygıyla gitti. Doktorun da kendisini sınav kurulundaki hocalar gibi çağırmasından öyle korkuyordu ki. Ama doktor onu çağırmadı. Hiç kimseyi çağırmıyordu zaten. Abi onu içeri soktu, koluna aşı yapıldı. 15 yaşındasın dedi doktor. Bitmişti. Bizimki resmen El Ashar'ın öğrencisi olmuştu. Aslında doktorun belirttiği yaşta değildi. Yalnızca 13'ündeydi. Her neyse, bileziği bileğinden çıkarttılar. Sınav kurulu üyelerinin ve doktorun iyi niyetinden kuşkulanarak eve döndü. Gülsün mü, ağlasın mı bilemiyordu. Bu yaşandı kendisi için olduğu kadar abi için de zordu. Çocuk çok yavaş ilerlediğini düşünüyor, daha fazla derse katılmak, yeni konulara başlamak için büyük bir istek duyuyordu. Dil bilgisi dersinden sonra odasında başlayan yalnızlık sözle anlatılamayacak kadar ağır geliyordu ona. Daha dolu bir hayat yaşamak için sabırsızlanıyordu. En çok da konuşacak bir arkadaşı olsun diye içi gidiyordu. Abi sabah akşam çocuğu evden El Ashar'a, oradan eve getirip götürmekten bıkmıştı. Yalnız bıkmaktan da hoşlanmıyordu ama başka türlü yapamazdı. Çünkü sürekli çocuğun başında durmak için derslerini bırakması, arkadaşlarından ayrılması mümkün değildi. Çocuk kimseye açılmadı. Abi de ona hiçbir şey söylemedi bu konuda. Ama genç şeyh kuşkusuz arkadaşlarına durumdan yakınmış olmalıydı. Aralarındaki bu gerginlik en yüksek düzeye çıktı ve iki kardeş bu konuyu açıkça konuşmaya fırsat bulamadan bir gecede dağılıverdi. Genç şey her zamanki gibi kardeşinin yatması için gerekli hazırlıkları yaptı ve her gece olduğu gibi lambayı söndürerek gitmeye davrandı. Ama daha kapıya ulaşamadan çocuğun içini sonsuz bir hüzün kapladı. Hışkırıkların elinden geldiğince saklamaya çalıştı. Ağabeyin anladığını sezer gibi oldu ama genç adam fikrini değiştirmedi. Kararından dönmedi, kapıyı kapatıp gitti. Çocuk bir süre ağladıktan sonra yavaş yavaş kendini topladı. Ama ağabeyi dönmeden uykuya dalması mümkün olmadığından gözünü bile kırpmadı. Ertesi gün genç şey fıkıh dersinden sonra döndü. İki kardeş tek bir söz bile etmeden anlamışlardı birbirlerini. Birkaç gün sonra genç adam Hacı Firuz eliyle bir mektup aldı. Okuduktan sonra elini şefkatle kardeşinin omzuna koydu. Yarından sonra yalnız kalmayacaksın. Amcamızın oğlu okumak için buraya geliyor. Sana iyi arkadaş olur. Bu amcaoğlu bir çocukluk arkadaşı ve çok sevgili bir dosttu. Sık sık köyünden kalkıp bizimkilerin evine bir iki aylığına kalmaya gelirdi. İki çocuk birlikte okula, camiye giderler, güneş batmadan eve dönüp masal kitaplarına gömülürlerdi. Kendi kendilerine oyunlar uydurur, sık sık da İbrahimiye kanalının kıyısındaki dut ağaçlarının altında gezinirlerdi. Birlikte geleceğe ilişkin neler tasarlamış, ne düşler kurmuşlardı. Birkaç kez de Kahire'ye El Asar'da okumaya gitmek için birbirlerine yeminler etmişlerdi. Kim bilir kaç yaz sonu amcaoğlu annesinin eliyle tutuşturduğu azıcık parayla Kahire'ye bilim yuvasına gideriz diye bizimkinin evine gelmişti. İkisi de bu yolculuğu önce sabırla, sonra öfkeyle, sonunda gözyaşlarıyla beklemişlerdi. Ama aile, daha doğrusu genç şey, çocuğun büyük şehre gitmesi için henüz erken olduğuna karar vermişti. İki amcaoğlu ayrılmış, bizimkinin dostu da üzgün, cesareti kırılmış olarak annesinin yanına dönmüştü. Amcaoğlunun geliş haberi çocuğu sevince boğdu. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Sanırım o akşamı ertesi gün düşünerek neşe içinde geçirmesinde de olağanüstü bir yan bulamazsınız. 3. kaset 2. yüzün sonu.